Ayrım 15. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 227. 5. Cümle bilgisi, söz dizimi, düşünce, duygu, durum veya bir olayı yargıyı bildirerek anlatan kelime, sözcük veya kelime grubu dizisine cümle, tümce denir. Cümlede kelimeler ve kelime grupları yargı bildirirken çeşitli görevler yüklenir. Bunlar cümlenin ögelerini oluşturur. Cümlenin ögeleri, cümlede bir yargı bildiren, ondan etkilenen veya etkileyen veya yargının geçtiği zamanını veya yerini gösteren unsurlardır. Bunlar, yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci olarak adlandırılır. A. Cümlenin ögeleri. 1. Yüklem. Cümlede yargı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yüklem, çekimli bir fiil veya ek fiille çekimlenmiş bir isim olabilir. İş, hareket, oluş, durum, yüklem tarafından karşılanır. Cümlenin ana unsurunu yüklem oluşturur. Diğerleri ise yüklemin anlamını zaman, yer ve benzeri yönden destekleyen veya tamamlayan unsurlardır. Bir cümle birden çok ögeden oluşabileceği gibi tek bir yüklemden de oluşabilir. 2. Özne. Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura özne denir. Cümlenin temel ögesidir ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Cümlede özneyi bulmak için yükleme kim veya ne sorusunu sorarız. Cümlede olmayan, yüklemdeki kişi eklerinden anlaşılan öznelere gizli özne adı verilir. Seni bu konuda daha önce uyardım cümlesinde, uyaran kim sorusunun yanıtı olan ben gizli öznedir. Yüklemi edilgen çatılı cümlelerde aslında nesne olan öge sözde özne olarak kullanılır. Hırsız kıskıvrak yakalandı cümlesinde, yakalayan belli olmayıp, yakalanan kim sorusunun yanıtı olan hırsız sözde öznedir. Yüklemi edilen çatılı cümlelerde bazen C tarafından nedeniyle gibi ek ve sözcükler kullanılmak suretiyle işi bizzat yapan varlığa örtülü özne olarak yer verilebilir. Tüm sorularınıza kurumumuzca derhal yanıt verilecektir cümlesindeki kurumumuzca sözcüğü örtülü öznedir. 3. Nesne, düz tümleç. Nesne, cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen unsurdur. Geçişli fiiller nesneye yönelerek onu etkiler. Geçişsiz fiillerde ise hareket öznenin üstündedir. Böyle fiiller nesne almaz. Nesne sadece yüklemi geçişli olan cümlelerde olur. Nesne görevinde bulunan söz, iyi durum ekini almışsa nesneye belirtili nesne denir. Belirtili nesne, yükleme, kimi veya neyi sorusu sorularak bulunur. Dün geceki fırtına ağacın tüm dallarını kırdı cümlesindeki ağacın tüm dallarını kelime öbeği belirtili nesnedir. Nesne görevinde bulunan söz, iyi durum ekini almamışsa, yalın halde ise buna belirtisiz nesne denir. Belirtisiz nesne, yükleme kim veya ne sorusu sorularak bulunur. Dün akşam eşine büyük bir buket çiçek götürmüş cümlesindeki büyük bir buket çiçek kelime öbeği belirtisiz nesnedir. 4. Dolaylı tümleç, yönelme, bulunma ve çıkma bildirerek cümlenin anlamını tamamlayan unsura dolaylı tümleç denir. Dolaylı tümleç olan öge mutlaka e, de, den durum eklerinden birini alır. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden soruları sorulur. Annem geçen hafta Ankara'ya gitti cümlesindeki Ankara'ya kelimesi dolaylı tümleçtir. 5. Zarf tümleci. Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan unsura zarf tümleci denir. Zarf tümlecini bulmak için yükleme nasıl, niçin, neden, ne kadar, ne zaman, kim tarafından, ne tarafından gibi sorular sorulur. Ahmet sabaha kadar ders çalışmış cümlesindeki sabaha kadar ifadesi zarf tümlecidir. 6. Edat tümleci. Edat tümleci bazı edatlarla öbekleşerek cümleyi amaç, araç, birliktelik, özgürlük, karşılaştırma ve benzeri anlamlarla açıklayan unsurdur. Bu yaz ailesiyle Antalya'ya gidecek cümlesinde birlikteliği ifade eden ailesiyle sözcüğü edat tümlecidir. B. Cümle çeşitleri. Cümleler anlam ve yapılarına, yüklemin türü ve yerine göre sınıflandırılır. 1. Yüklemin türüne göre cümleler. A. Fiil cümlesi. Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümlelerdir. Her türlü hareket, iş, oluş, fiil cümleleriyle karşılanır. Bu sebeple fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha fazladır. Geçişli fiil cümlelerinde cümle unsurlarının hepsi bulunabilir. Sadrazam, o zaman ketüdasını Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Göndermek geçişli fiil. Geçişsiz fiil cümlelerinde nesne bulunmaz. Doktorun içine birdenbire bir hüzün çöktü. B. İsim cümlesi. Yüklemi ek fiille çekimlenmiş bir isim veya isim grubu olan cümlelere denir. İsim ve isim grupları, i ek fiili ile görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman ve şart tipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar. Geniş zaman çekiminin üçüncü şahıslarında kullanılan dır, dir eki, durur fiilinden ekleşmiştir. İsim cümlelerinde kip eki taşımayan yüklemler de geniş zaman ifade ederler. En çok kullanılan isim cümlesi, var, yok isimlerinin yüklem olduğu cümlelerdir. 8 saattir trendeyim, tren boş ve neşesiz. Körfez'de bizim Haliç suyunun koyu durgunluğu var. İsim cümleleri genellikle iki unsurdan, özne ve yüklemden meydana gelir. 2. Yüklemin yerine göre, dizilişlerine göre cümleler. Yüklemin cümle içindeki yerine göre, kurallı ya da düz cümle ve devrik cümle olmak üzere iki çeşit cümle vardır. A. Kurallı cümle, düz cümle. Yüklemi sonda bulunan cümle kurallı cümledir. Türkçe'de cümlenin ana unsuru yüklem genellikle cümlenin sonunda bulunur. Yardımcı unsurdan ana unsura doğru diziliş Türk cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayan unsurlar yüklemin önüne sıralanır. Yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsuru ifade eder. Arabalar çok yavaş ilerliyordu. B. Devrik cümle. Devrik cümle yüklemi sonda bulunmayan cümledir. Bu tür cümleler daha çok şiir dilinde görülür. Çünkü şiirde kelimelerin ses yapısı her zaman ön plandadır. Atasözlerinde günlük konuşmalarda günlük konuşmaların aksettirildiği veya konuşma, sohbet üslubunun hakim olduğu eserlerde devrik cümle kullanılmıştır. Çok insan anlayamaz eski musikimizden. Ve ondan anlamayan bir şeyi anlamaz bizden. 3. Anlamlarına göre cümleler. A. Olumlu cümle. Yargının gerçekleştiğini anlatan cümle olumlu cümledir. Bu cümlenin yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir. Kütüphanenin yolunu tuttu. B. Olumsuz cümle. Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümledir. Bu cümlelerin yüklemi yapmama, yapılmama, olmama bildirir. Ma, me, olumsuzluk eki, değil edatı ve yok ismi cümleyi olumsuz yapan unsurlardır. Değil edatı hem isim hem de fiil cümlesini olumsuz yapar. Salih'i artık çarşıda bilen yoktu. C. Soru cümlesi. Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümledir. Soru cümlesi olumlu veya olumsuz olabilir. Soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları, soru edatları ve soru eki, mı, mi bir cümleye soru anlamı kazandıran unsurlardır. Niçin Bursa'yı bu kadar seviyoruz? 4. Cümle çözümlemeleri. Yazılan her değerli eser, özne, insanı, nesne, geliştirir, yüklem. İnsan, özne, erdemli olmak için zarf cümleci, çalışmalıdır, yüklem. Ayşe, özne, bütün yaz, zarf cümleci, kitap, nesne, okudu, yüklem. Ayla kalemi masada gördü cümlesi etken bir cümledir. Cümleyi kalem görüldü biçimine getirdiğimizde cümle edilgen olur. Burada 3 değişiklik olmuştur. Ayla öznesi cümleden çıkmıştır. Fiile ül edilgen eki getirilmiştir. Kalemi nesnesinden ı eki kaldırılmıştır. 6. Yazışma kuralları. Devlet yönetiminde, ticaret alanında, eğitimde kullanılan yazışmalarda uygulanır. Günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaşılan başlıca iş yazılarına aşağıda yer verilmiştir. A. Rapor. Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara denir. Hangi amaçla yazılırsa yazılsın rapor, önce rapora konu olan olay, durum ya da sorun belirtilerek başlar. Daha sonra inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ve bulgular sıralanır. Son bölümde ise raporu yazan kişinin o konuda vardığı yargılar, kendi kanıları yer alır. Raporlar, iş ve bilimsel raporlar olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İş raporları. Bilimsel bir araştırmadan çok bir olayın ya da bir durumun değerlendirilmesini, bir soruşturmanın sonuçlarını içeren çalışmalardır. 2. Bilimsel raporlar. İnceleme ve araştırmaya dayanan ve konunun bilimsel yöntemlerle ele alındığı çalışmalardır. Raporun en belirgin özelliği, tutanağa göre çok daha uzun süreli olması, daha fazla belge ve bilgiye dayanması, kişisel görüş ve yorumları içermesidir. Herkes rapor hazırlayamaz. Rapor hazırlayan kişinin bilirkişi olması gerekir. Raporlar, elde edilen belge ve bilgilere göre belli bir plan çerçevesinde, açık, anlaşılır bir dille ve tartışmaya meydan vermeyecek bir şekilde kaleme alınmalıdır. Rapor metninin en üst köşesine tarih, orta kısmına raporun adı, metin tamamlandıktan sonra alt kısmına raporu hazırlayanların isimleri yazılmalı ve imzalanmalıdır. B. Dilekçe. Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp, resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. İş başvurularında kişilerden dilekçe ile birlikte özgeçmiş de istenir. Dilekçelerde istek ve dilekler yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak ekleri başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca istek bölümü bilgilerinizi arz ederim sözleriyle bitirilmelidir. Dilekçeler düz veya çizgisiz kağıda yazılır. El veya daktilo ile yazılan dilekçelerde hiçbir şekilde kısaltma kullanılmamalıdır. Dilekçede özlü ve resmi bir üslup kullanılmalıdır. Dilekçeler belli bir plana göre yazılır. İstek ve dilekler belirtildikten sonra 3 ara verilerek sağ alt köşeye baş harfi büyük olacak biçimde isim ve soyadının tamamı büyük harfle yazılarak dilekçe sahibinin adres soyadı yazılır. Adres soyadının üstüne imza atılır. Dilekçe sahibi dilekçesinin sol alt tarafına adresini yazar. Resmi kurumlara yazılan imzasız dilekçeler geçersiz sayılır. C. Özgeçmiş. Özgeçmiş bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyal etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri içeren bir özettir. Özgeçmişte şu hususlar yer alır. Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, ilgi alanları, akademik ünvanı varsa, yayınları varsa. Ç. Tutanak. Yasama meclisleri, mahkemeler, kongreler ve benzeri yerlerde yapılan toplantılarda herhangi bir olayın nasıl, ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geldiğini, nasıl sonuçlandığını tespit eden kısa yazılara tutanak denir. Kısaca bir durumun ya da olayın nasıl oluştuğunu saptayıp anlatan, ilgililerce imzalanan yazılı belgelere denir. Tutanak, herhangi bir toplantının nasıl açıldığını, kimlerin neler konuştuğunu ve nasıl kapandığını objektif olarak özlü bir biçimde ortaya koyan yazılardır. Bu tip tutanaklara toplantı tutanağı denir. Aynı şekilde herhangi bir olayın oluş ve sonuçları ile ilgili objektif belge ve bilgileri kapsayan yazılara da olay tutanağı denir. Tutanağın en belirgin özelliği bilirkişiler tarafından tutulması, kısa süreli yazılar olması, toplantı ya da olay anında hazırlanması ve hiçbir şekilde kişisel görüş ya da yorumlara yer verilmemesidir. En üstte sağ köşeye tarih konur, ortasına tutanak ifadesi yazılarak başlanır, metin tamamlandıktan sonra metnin altı yetkililer tarafından imzalanır. D. Resmi yazı. Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik, 2 Aralık 2004 tarihli ve 25.658 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Resmi yazılarla ilgili olarak bu yönetmelikte belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Yönetmeliğin ikinci maddesinde kapsam alanı bütün kamu kurum ve kuruluşları biçimde geçmektedir. Söz konusu yönetmelik metni için http://www.basbakanlık.gov.tr adresine bakılabilir. Resmi yazılar, başlık, sayı ve kayıt numarası, tarih, konu, gönderilen makam ya da kişi, ilgi, metin, imza, ekler ve dağıtım bölümlerinden oluşur. Bir resmi yazıdaki ilgi, o yazıda anlatılan konunun daha önceki evrelerini belirtir. Resmi yazılarda geçen kurum ve kuruluş adlarının baş harfleri büyük yazılır ve bunlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın örneğinde olduğu gibi, resmi yazışmalarda kullanılan kelimeleri ve kelimelerle kullanılacak yardımcı fiilleri doğru ve yerinde kullanmak gerekir. Taahhüt almak değil, taahhüt etmek, tahakkuk yapmak değil, tahakkuk etmek örneklerinde olduğu gibi. Yazılarda geçen mevzuat adlarının baş harfleri büyük yazılır. Duruma göre mevzuat adları ya da mevzuattan yapılan alıntılar tırnak içinde verilir. Resmi yazılarda alt makama hitaplarda rica ederim, üst makama hitaplarda arz ederim, alt ve üst makamlara birlikte gönderilen yazılarda ise arz ve rica ederim ifadesi kullanılır. Resmi yazı, dilekçe, mektup ve benzeri evrakın ön yüzüne kayıt kaşısı basılmaz, ilgili birime ya da personele havale yapılmaz. Bu tür işlemler evrakın arka yüzüne yapılır. Resmi yazılarda zorunlu durumlar ve teknik terimler dışında yabancı sözcüklere yer verilmez, yinelemelerden kaçınılır. Yazımda ilgili yönetmelik gereği Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna uyulması zorunludur. Resmi yazılar elle değil, elektronik ya da mekanik daktilo makinesi ya da bilgisayarla yazılır. Resmi yazılarda gizlilik dereceleri, görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum ve kuruluşça belirlenir. Resmi yazılar kural olarak bir asıl, bir kopya olmak üzere iki nüsha hazırlanır. Resmi yazılarda imza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. Altta imza sahibinin makam adı yazılır, imza ise şahsın isminin üstüne atılır. Konuşurken en önemli sözcük vurgu ile belirtilir. Yazıda ise vurgulanmak istenen sözcük yükleme yakın kullanılır. Resmi yazılarda imza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. Altta imza sahibinin makam adı yazılır. İmza ise şahsın isminin üstüne atılır. B kurumu ya da kişisi A kurumuna bir yazı ya da dilekçe ile başvurmuşsa, A kurumunun karşı tarafa yanıt olarak yazdığı yazının hitap cümlesinin biraz altına ilgi denip iki nokta konduktan sonra B kişisinin ya da kurumunun yazısındaki tarih ve sayı belirtilir. Resmi yazıların tarih ve sayıları rakamla yazılır. Rakamlara getirilen inci türü sıra belirten ekler kesme işaretiyle ayrılır. E. Genelge. Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgilere gönderilen yazı türüne genelge denir. 15. ayrımın sonu, sayfa 238.